Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 24. ayrım. Daha sonra Julian sorunca derslerini karmaşık değişkenlere odaklanışını anlattı. Adam, Mama'nın hiçbir zaman göstermediği bir ilgiyle dinliyordu. Mama bu konuda sıkılır, Peri'nin matematik tutkusunu bir türlü anlayamazdı. Mama, ilgileniyormuş numarası bile yapmazdı. Görünüşte kendi cahilliğini alaya alırmış havasında, gamsız şakalar yapardı. O lala derdi sırıtarak, başım tuttu. Başım bir totem gibi dönüyor. Gel bir anlaşma yapalım Peri, ben ikimize çay koyayım. Sen de gezegenine dön, dakor? Çevirenin notu, tamam mı? Kıkır kıkır güler, Peri de ona takılırdı ama bu şakalarda hep bir sivrilik hissederdi. Dolaylı bir yerme, bilgisinin ezoterik, böyle uğraşıp didinmesinin uçarılık sayıldığına dair bir ima. Uçarılık. Bir şairden bunu duymak da hoş doğrusu diye düşünürdü Peri. Bunu annesine asla söylemeyecek olsa da. Julian matematikte ne bulduğunu sorunca rahatlatıcı bulduğunu söyledi. Bana sorsan, göz korkutucu demeyi seçerdim. Bence daha uygun bir tanım. O da var. Peri, matematiksel doğruların hüküm sürdüğü, keyfilikten ve belirsizlikten muaf bir alanın insanı rahatlattığını söyledi. Yanıtlara erişmenin zor olduğunu ama bulunabileceğini bilmek de rahatlatıcıydı. Onlar orada, tebeşirin ucundaydılar. Kara tahtaya yazılmayı bekliyorlardı. Bir başka deyişle, yaşamın tam tersine dedi Julian. Yaşamdaki soruların yanıtları ya hiç yok ya da karman çorman. Bu kadar saydam mıyım? Peri güldü. Yüzünü bir peçeteyle gizledi. Tam bir gerzek gibi konuşuyorum. Hiç de değil dedi erkek. Peçeteyi çekip aldı. Hem de hiç. Öğrencilerinden biri gibi. Sana öğrencilerini hatırlatıyorumdur. Julian başka sorular da sordu. Böylece Peri onun analitik sayı kuramına ilişkin yeterince bilgisi olduğunu, Carl Gauss ve Bernard Riemann'a en azından bir sohbette değinecek kadar aşina olduğunu anladı. Hava kararıncaya kadar konuştular. Kahve içtiler. Sonra bira. En sonunda da şarap. Sonra, artık daha fazla ertelenemeyeceği anlaşıldığında, Julian azıcık öne eğildi. Kibar, saygılı bir ses tonuyla sordu. Peki söylesene Nila nasıl? Peri yanaklarını şişirdi. Havayı yavaşça dışarıya üfledi. Julian başını anlayışla salladı. Kitapçı dükkanını kaybedebilir dedi Peri. Bunu duyduğuma üzüldüm. İşler yıllardır kötü gidiyor. Tamamen kapatmak zorunda kalabilir. Bunu asla kabullenmeyecektir ama onun için bir darbe olacak. Kötü bir darbe. Yazıyor mu? Epeydir yazmıyor. Julian az sonra konuyu değiştirdi. Peri rahat bir soluk aldı. Maman hakkında konuşmak, içkisinden, ilaçlarını alsın diye verdiği mücadeleden söz etmek istemiyordu. Peri bütün o tuhaf, tedirgin bakışmaları çok iyi anımsıyordu. Julian'la ikisi baş başa. Mama yan odada giyinmekte. Julian Peri'ye bakıyor. O ise söyleyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor. Mama bunu sezmiş olmalıydı. Julian'la ilişkisini bitirmesinin nedeni bu muydu? Eğer öyleyse, Peri onun bunu kızını korumak isteyen bir anne olarak değil, kıskanç bir sevgili olarak yaptığından kuşkulanıyordu. Birkaç hafta sonra Julian, Peri'den yanına taşınmasını istedi. Nehrin sol yakasında, 7. mahallede küçük bir apartman dairesinde oturuyordu. Peri kabul etti. Colette'in hırçın, düşmanca tavrı kendi evini yaşanmaz hale getirmişti. Julian'ın dairesinde geçirdikleri ilk pazar sabahı Peri'nin aklında. Erkeğin kanepesine uzanmış birbirlerine sokulmuşlardı. Peri tatlı bir uyku mahmurluğundaydı. Julian uzun bacaklarını sehpaya uzatmış çay içiyordu. Bir gazetenin arka sayfasında bir yorumu okumaktaydı. Pick-up'ta Jacques Brel çalıyordu. Peri arada bir onun göğsüne dayadığı başını kaldırıyor, Julian de eğilip onun göz kapağına, kulağına ya da burnuna küçük bir öpücük konduruyordu. Mamana söylemeliyiz. Erkeğin gerildiğini hissedebiliyordu. Gazeteyi katladı. Okuma gözlüğünü çıkarıp kanepenin kolçağına koydu. Bilmesi gerek. Sanırım dedi erkek. Sanır mısın? Hayır yani elbette haklısın. Onu aramalısın ama dikkatli ol. İznini ya da onayını isteme. Sadece söyle. Ve bunun tartışmaya açık bir konu olmadığını güzelce belirt. Senin için söylemesi kolay tabii. Şey belki yine de Nila'nın kindar bir kadın olduğunu unutma. Bunu söylediğim için özür dilerim ama ilişkimizin bitme nedeni de buydu. Akıl almaz bir kinciliği var. Biliyorum. İşin kolay olmayacak. Peri içini çekti. Gözlerini kapadı. Düşüncesi bile midesinin kasılmasına yetiyordu. Barry onu ertesi gün aradı. Mama zaten biliyordu. Kim söyledi? Colette. Tabii ya diye düşündü Barry. Ben de söyleyecektim. Biliyorum, söyledin işte. Böyle bir şey gizli tutulamaz ki. Kızdın mı? Fark eder mi? Barry pencerenin önünde duruyordu. Bir parmağını Julien'in eski cefakar kül tablasının mavi kenarında dolaştırıyordu dalgın dalgın. Gözlerini yumdu. Hayır mama, etmez. Bunun canımı yakmadığını söyleyebilmek isterdim. Amacım bu değildi. İşte bu tartışılır. Neden senin canını acıtmak isteyeyim ki mama? Mama güldü. Kof, çirkin bir gülüştü. Bazen sana bakıyorum ve kendimden hiçbir şey bulamıyorum. Tabii ki bulamayacağım. Sonuçta beklenmedik bir şey değil. Senin nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum Barry. Kim olduğunu, nelere muktedir olduğunu, yüreğinin içini bilmiyorum. Benim için bir yabancısın. Ne demek istediğini anlamıyorum dedi Barry. Ama annesi telefonu kapamıştı bile. Afgan Bülbülü, Etienne Bustole'nin Nila Vahdati ile yaptığı röportaj. Parallax, 84, kış 1974, sayfa 38. E.B. Fransızcayı burada mı öğrendiniz? N.W. Ben küçükken, Kabil'de annem öğretti. Benimle sadece Fransızca konuşurdu. Her gün Fransızca çalışırdık. Kabil'den gitmesi benim için yıkım oldu. E.B. Fransa'ya mı? N.W. Evet, annemle babam 1939'da ben 10 yaşındayken boşandılar. Babamın tek çocuğuydum. Annemle gitmeme izin vermesi söz konusu değildi. Böylece ben kaldım. Annem de Paris'e, kız kardeşi Agne'nin yanına gitti. Babam bana bu kaybı unutturmak, beni oyalamak için özel bir öğretmen tuttu. Binicilik dersleri, resim dersleri filan aldırdı ama hiçbir şey annenin yerini tutamaz. E.B. Annenize ne oldu? N.W. Ah, öldü. Naziler Paris'e girince. Yo, onu onlar öldürmedi. Onlar Agne'yi öldürdü. Annem zatürreden öldü. Babam müttefikler Paris'i kurtarana dek bunu bana söylemedi ama ben çoktan öğrenmiştim. E.B. Sizin için çok zor olmalı. N.W. Yıkılmıştım. Annemi çok severdim. Savaştan sonra onun yanında Fransa'da yaşamayı planlıyordum. E.B. Bundan babanızla iyi geçinemediğiniz sonucu çıkarılabilir sanırım. N.W. Aramızda gerginlikler vardı. Tartışıyorduk. Hem de sık sık. Buysa babam için bir yenilikti. Kendisine karşılık verilmesine, hele de kadınlar tarafından verilmesine hiç alışık değildi. Giydiklerim, gittiğim yerler, söylediklerim, nasıl söylediğim, kime söylediğim, hepsi birer kavga nedeniydi. Gözü pek, macera perest biri olup çıkmıştım. Babamsa daha da muhafazakar, duygusal açıdan daha da hoşgörüsüz. İki doğal hasma dönüşmüştük. Kıkırdıyor. Başındaki bandananın düğümünü sıkılıyor. N.W. Sonra aşık olmaya başladım. Sık sık. Gözü dönmüşçesine ve babamı dehşete düşürecek şekilde hep yanlış kişilere. Bir keresinde evdeki hizmetçilerden birinin oğluna, bir başka sefer babamın bazı işlerini halleden, düşük seviyeden bir devlet memuruna. Çılgınca dik başlı tutkular, sonu daha baştan belli ilişkiler, gizli buluşmalar, ayarlar, evden sessizce sıvışırdım ve elbette birileri mutlaka babama ihbar eder, bilmem nerede, bilmem kimle görüldüğümü duyururdu. Hoppalık ettiğimi söylerlerdi. Hep bu deyim kullanılırdı. Hoppalık ediyordum. Bir bu, bir de kendimi teşhir ediyordum. Babam beni alıp getirmesi için birini gönderirdi. Beni odama kilitlerdi. Günlerce. Kapının öteki tarafından şöyle derdi. Beni küçük düşürüyorsun. Neden beni böyle rezil ediyorsun? Seninle ne yapacağım ben? Bazen de kendi sorusuna bir kemerle ya da yumrukla cevap verirdi. Beni odada kovalardı. Gözümü korkutarak beni yola getireceğini sanıyordu herhalde. O dönemde çok yazdım. Ergenlik ateşiyle yanan, uzun, kepaze şiirler karaladım. Aynı zamanda da korkarım, buram buram melodram kokan, aşırı duygusal şiirler. Kafese kapatılmış kuşlar, zincire vurulmuş aşıklar filan. Onlarla gurur duyduğumu söyleyemem. Yapay bir alçak gönüllülüğün onun tarzı olmadığını sezdiğimden, bu erken dönem şiirler hakkında gerçekten de böyle düşündüğünü anlıyorum. Eğer öyleyse, gaddar, insafsız bir yargı bu. İşin aslı, o döneme ait şiirleri, çevrilmiş haliyle bile, çarpıcı, olağanüstü şiirler, özellikle de onların ne kadar genç bir yaşta yazıldığı düşünülürse. İnsanı etkileyen, zengin bir imgelemle, duygusallıkla, içgörüyle dolu, incelikle dile getirilmiş dizeler bunlar. Nefis bir dille yalnızlıktan, artık bastırılamayan bir kederden dem vuruyorlar. Nila Vahdati'nin hüsranlarının, gençlik aşklarının olanca parıltısıyla, vaatleri ve engelleriyle birlikte gelgitlerinin, bir zirveye çıkıp bir dibe vuruşunun bir güncesi. Ayrıca sık sık, baskın bir klostrofobi, bir kıstırılmış duygusu ve hep koşulların zorbalığına karşı verilen bir savaşın mefhumu. Bu zorbalık, genellikle kocaman ve korkunç bir hayalet gibi salınan, adı olmayan, tekinsiz bir erkek karaltısıyla betimlenmiş. Babasına o kadar da bulanık olmayan bir gönderme olduğu açık. E.B., bu dizelerde klasik Fars şiirinde bulunmayan bir aktarım yolu seçtiğiniz anlaşılıyor. Farklı bir üslup, ritim, uyak ve ölçü kullanmışsınız. Özgürce akan hayal gücünden yararlanıyorsunuz. Gelişi güzel, sıradan ayrıntıları büyütüyorsunuz. Anladığıma göre bu oldukça muhalif, yenilikçi bir tavır. Daha varsıl bir ülkede, örneğin İran'da doğmuş olsaydınız, şimdi kesinlikle edebiyatta çığır açan bir öncü olarak tanınırdınız desek, haksızlık etmiş olur muyuz? Alayla gülümsüyor. N.W. düşünebiliyor musunuz? E.B. yine de daha önce söylediğiniz bir şey beni çarptı. O şiirlerden gurur duymuyor olmanız. Eserleriniz arasında sizi hoşnut eden var mı? N.W. bu dikenli bir soru. Buna belki olumlu bir yanıt verebilirdim. Tabii onları yaratma sürecinden ayırmayı becerebilseydim. E.B. ulaşılan sonucu bu yolda kullanılan vasıtadan ayırmayı kastediyorsunuz. N.W. yaratma sürecini, doğası gereği hırsızlıktan farksız bir eylem olarak görüyorum. Güzel bir yazının altını şöyle bir kazın, Monsieur Bustole. Bir sürü rezillik, şerefsizlik bulursunuz. Yaratmak demek, başkalarının yaşamlarını vahşice yağmalamak, onları bir haber, zoraki katılımcılara dönüştürmek demektir. Onların arzularını, hayallerini çalıyor, kusurlarını, acılarını cebe indiriyorsunuz. Size ait olmayan bir şeyi alıyorsunuz ve bunu bilerek gayet bilinçli yapıyorsunuz. E.B., siz de bunda çok iyiydiniz öyle mi? N.W., ben bunu sanata ilişkin öyle yüksek, yüce bir kavram adına değil, başka seçeneğim olmadığı için yaptım. İçimden gelen itici güç karşı konulamayacak kadar kuvvetliydi. O güce teslim olmasaydım, aklımı yitirebilirdim. Gurur duyup duymadığımı sordunuz. Ahlaken sorgulanabilir yöntemlerle elde edilmiş bir şeyle böbürlenmekte zorlanıyorum. Kararı, bu ata bahis oynayıp oynamamayı başkalarına bırakıyorum. Kadehindeki şarabı bitiriyor, şişede kalanla yeniden dolduruyor. N.W. ancak söyleyebileceğim bir şey var. O da, Kabil'de hiç kimsenin bana yatırım yapmamış olduğu. Kabil'de beni, zevksizlik, sefaat ve ahlaksızlığı saymazsak, bir şeylerin öncüsü olarak gören tek Allah'ın kulu yoktu. Başta da babam elbette. Yazdıklarımın bir fahişenin saçmalamaları olduğunu söylüyordu. Aynen bu sözcüğü kullandı. Ailenin adına silinmez bir leke sürdüğümü söyledi. Ona ihanet ettiğimi söyledi. Saygın biri olmakta neden bu kadar zorlandığımı sorar dururdu. E.B., ne karşılık verirdiniz? N.W., onun saygınlık kavramının umurumda olmadığını söyledim. Yuları boynuma kendi elimle geçirmeye hiç niyetim yok dedim. E.B., bu canını daha da sıktı herhalde. N.W., elbette. Bir sonraki cümlemi söylemeden önce duraksadım. E.B., ama onun öfkesini anlayabiliyorum. Tek kaşını kaldırıyor. E.B., saygıdeğer bir aile babasıydı öyle değil mi? Sizse, onun bildiği, aziz saydığı her şeye bir meydan okuma, doğrudan bir tehdittiniz. Hem yaşantınız hem de yazdıklarınızla tartışıyor, kadınların önünü açma mücadelesi veriyordunuz. Kadınlara kendi konumlarına dair söz hakkı, meşru kişiliklerine ulaşma hakkı tanınsın diye. Babanız gibi erkeklerin asırlardır elinde tuttuğu tekele meydan okuyordunuz. Ağza alınamayacak şeyi söylüyordunuz. Buna küçük, tek kişilik bir devrim mücadelesi denebilir. N.W. oysa ben hep cinselliği yazdığımı düşünüyordum. E.B. o da bunun bir parçası öyle değil mi? Notlarımı karıştırıyor, erotizmi su götürmez birkaç şiire değiniyorum. Dikenler. Ama o bekleyiş, yastık. Sonra bunların en sevdiklerim arasında olmadığını itiraf ediyorum. ince ayrıntılardan, muğlaklıktan yoksun olduklarını söylüyorum. Tek amaçla yazılmış gibiler. Sarsmak, afallatmak, ortalığı karıştırmak. Ben de tartışma amaçlı, Afgan cinsiyet rollerine karşı öfke dolu bir suçlama izlenimi bırakıyorlar. N.W. Öfkeliydim elbette. Birileri tarafından, cinsellikten korunup kullanmam gerektiğini söyleyen tavra öfkeliydim. Kendi bedenimden bile korunmam gerekiyordu. Çünkü ben bir kadındım. Ve kadınlar bildiğiniz üzere, duygusal, ahlaksal ve zeka açısından zayıftır, olgunlaşmamıştır. Onlar, öz denetimden yoksundur. Baştan çıkarılmaya, ayartılmaya karşı savunmasızdır. Cinselliğe aşırı düşkün olan bu varlıklar, gemlenmedikleri sürece, önüne gelenin, her Ahmet'in, her Mahmud'un koynuna giriverir. İyi de bunu söylediğim için bağışlayın ama, siz de aynen bunu yapıyordunuz öyle değil mi? N.W. İşte tam da bu mevhuma karşı bir protesto olarak. Çok hoş bir gülüşü var. Yaramazlık, kurnazlık ve zeka dolu. Öğle yemeği niyetine bir şeyler yemek ister miyim diye soruyor. Kızının buzdolabını yeni doldurduğunu söyleyip mutfağa gidiyor. Füme jambonlu nefis bir sandviçle dönüyor. Sadece bir tane yapmış. Kendisine yeni bir şarap şişesi açıyor. Bir sigara daha yakıyor, oturuyor. N.W. Bu sohbetin selameti açısından aramızın iyi olması gerektiğine katılıyor musunuz Monsieur Bustole? Katıldığımı söylüyorum. N.W. O zaman iki ricam var. Sandviçinizi yiyin ve kadehime bakıp durmayı kesin. Böylece tahmin edeceğiniz gibi erken davranmış ve içki meselesi hakkında sorabileceğim herhangi bir sorunun önünü kesmiş oluyor. Sonra ne oldu? N.W. 1948 yılında 19'uma basmak üzereyken hastalandım. Şu kadarını söyleyeyim, ciddi bir şeydi. Babam tedavi için beni Delhi'ye götürdü. Doktorlar benimle ilgilenirken 6 hafta yanımda kaldı. Ölümden döndüğüm söylendi. Belki de ölmeliydim. Ölmek genç bir şairin meslek yaşamındaki en başarılı hamle olabilir. Memlekete döndüğümde zayıf düşmüş, içe kapanmıştım. Yazmakla filan uğraşamazdım. Yemek yemek, konuşmak ya da eğlenmek hiç içimden gelmiyordu. Ziyaretçilere çıkmıyordum. Tek istediğim, perdeleri çekip bütün gün yatmaktı. Ben de öyle yaptım zaten. Ama sonunda yataktan çıktım elbette. Yavaş yavaş gündelik düzenime döndüm. Bununla, bir insanın işlevselliğini ve sözde uygarlığını sürdürebilmesi için gereken en dar anlamdaki faaliyetleri kastediyorum. Kendimi azalmış, küçülmüş hissediyordum. Yaşamsal bir parçamı Hindistan'da bırakmış gibi. Durumunuz babanızı kaygılandırıyor muydu? N.W. tam tersine umutlanmıştı. Ölümle burun buruna gelmenin beni silkeleyip toyluktan, asilikten uyandırdığını düşünüyordu. Kendimi kaybolmuş hissettiğimi anlamıyordu. Bir yerde okumuştum Monsieur Bustole, tepenize çığ düştüğünde, bütün o karın altında yatarken, neresi aşağı, neresi yukarı anlayamaz oluyor musunuz? Karı iteleyip kurtulmak istiyor ama yanlış yönü seçip kendinizi daha da derine, kendi mezarınıza gömüyormuşsunuz. İşte kendimi aynen böyle hissediyordum. Yönünü şaşırmış, arafta kalmış, pusulamdan olmuştum. Dahası sözcüklere dökemeyeceğim kadar derin bir bunalımdaydım. Bu durumdayken çok aciz ve savunmasız olursunuz. Bir sonraki yıl 1949'da beni babamdan isteyen Süleyman Vahdati'ye evet dememin nedeni de muhtemelen buydu. 20 yaşındaydınız. N.W. o değildi. Bana bir sandviç daha ikram ediyor, geri çeviriyorum ama kahve önerisini kabul ediyorum. Ocağa kaynaması için su koyarken evli olup olmadığımı soruyor. Olmadığımı söylüyor, bundan sonra evleneceğimden de kuşkuluyum diye ekliyorum. Omzunun üstünden uzun uzun bana bakıyor, sırıtıyor. N.W. Ah, genelde anlarım ama. Sürpriz. N.W. Belki de geçirdiğim kaza yüzündendir. Alnındaki bandanayı gösteriyor. N.W. bu moda uğruna takılmadı. Birkaç gün önce ayağım kaydı düştüm. Alnım yarıldı. Yine de anlamam gerekirdi. Durumunuzla yani. Deneyimlerime göre kadınları sizin gibi anlayan bir avuç erkek var. Onlar da kadınlarla pek haşır neşir olmak istemeyen erkekler. Kahveyi veriyor, bir sigara yakıp oturuyor. N.W. Evliliğe dair bir teorim var Monsieur Bustole. Şöyle ki, yürüyüp yürümeyeceğini 2 hafta içinde mutlaka anlarsınız. Onca insanın abartılmış ve müşterek bir yanılsama, bir kendini kandırma hali içinde, asılsız umutlarla tutsaklığını yıllarca sürdürmesi, akıl alır gibi değil. Üstelik gerçeği o, 2 hafta içinde apaçık görmüşken, bana gelince, bana o kadar süre bile gerekmedi. Kocam düzgün bir adamdı ama, fazlasıyla ciddi, mesafeli ve renksizdi. Dahası, şoförümüze aşıktı. Bu sizi sarsmış olmalı. N.W. Yangını körükledi elbette. Hafif bir hüzünle gülümsüyor. N.W. aslında ona acıyordum. O şekilde doğmak için bundan daha kötü bir zaman, daha kötü bir yer seçemezdi. Kızımız 6 yaşındayken geçirdiği felç sonucunda öldü. O noktada Kabil'de kalabilirdim. Evde, kocamın serveti de bana kalmıştı. Bahçıvanımız, daha önce sözünü ettiğim şoförün yanı sıra yardımcılarımız vardı. Rahat bir hayatım olurdu ama ben valizleri topladım, Peri'yi de alıp Paris'e geldim. Belirttiğiniz gibi kızınızın iyiliği için. N.W. Yaptığım her şeyi Monsieur Boustole, kızım için yaptım. Her ne kadar onun için yaptıklarımın ölçeğini anlamıyor ya da takdir etmiyor olsa da. Kızım düşüncesiz, insanın soluğunu kesecek kadar anlayışsız olabiliyor. Ben olmasaydım, nasıl bir yaşama katlanmak zorunda kalırdı bir bilse. Kızınız sizin için bir hayal kırıklığı mı? N.W. Monsieur Boustole, kızımın benim için bir ceza olduğunu düşünmeye başladım. 24. ayrımın sonu. Sayfa 214. Devamı 25. ayrımda.